Ayrım 42.
Dimitri Kiçikis de Lloyd George'un karara karşı çıkan Mareşal Wilson için şunu ile dediğini belirtiyor. Çünkü en kalın kabuklu cinsinden bir Tory, yani muhafazakar. Yunan propagandası sayfa 43. Lloyd George'un danışmanı Harold Nicholson da şöyle diyor. Bu cahil ve sorumsuz adamların Orta Doğu'yu bir pastayı böler gibi parça parça etmeleri doğrusu dehşet verici bir şeydi. Aktaran Dee Walder, Çanakkale olayı sayfa 89. D. Kiçikis, Churchill'in de karara kesinlikle karşı olduğunu vurgulamaktadır. D. Kiçikis, Yunan propagandası sayfa 43. 21. Lloyd George 9 Mayıs akşamı Venizelos'ta yemek yer ve özetle şunları söyler. Yunanistan yakın doğuda büyük olasılıklara sahiptir ve bu olasılıklardan yararlanabilmek için askerlik yönünden olabildiğince güçlenmeniz gerekir. M.L. Smith Anadolu üzerindeki göz sayfa 93. Venizelosçu A.A. Pallis diyor ki, Lloyd George'un Yunanistan'ı Ege Denizi ve Marmara'ya hakim, kuvvetli ve varlıklı bir devlet olarak görmek hususunda samimi bir arzu duyduğu gerçekti. A.A. Pallis, Yunanların Anadolu Macerası sayfa 68. Dipnot, Lloyd George'un bir başka sözü, Türkler çökmekte olan bir ırka mensupturlar. Halbuki Yunanlar dostumuzdur ve gittikçe yükselen bir millet durumundadır. D. Kiçikisi sayfa 40. Lloyd George sonunda şöyle diyecektir. Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı Yunanistan'dır. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e sayfa 182. 22. İtalyanlar 11 Mayıs'ta Bodrum'u, 12 Mayıs'ta Marmaris'i, 13 Mayıs'ta Kuşadası'nı işgal ederler. Yeşke TKS Kronolojisi 1 sayfa 30. 23. 13 Mayıs günü dörtler toplantısında Başkan Wilson şöyle diyecektir. Yunanistan İzmir'in kentin bütününü alacaktır. İlin geri kalan kısmını da Birleşmiş Milletler adına Yunanistan'ın yönetimine bırakmayı teklif ediyorum. D. Kiçikis Yunan propagandası sayfa 34. 24. Yunan çıkarma gemileri 13 Mayıs günü yola çıkarlar. 25. 14 Mayıs'ta İzmir istihkamları müttefik askerleri tarafından işgal edilir. Dipnot Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 72. 26. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e Yunan çıkarması başlar. Dipnot. İşgal sırasında İzmir valisi Kambur İzzet İngiliz konsolosluğuna sığınır. Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 268. İşgalden 6 gün sonra Refi Cevat Ulunay özetle şöyle yazacaktır. İngilizleri istiyoruz. Bizi birçok siyasi badirelerden kurtaran İngiltere, bu son badireden de bizi elimizden tutmak suretiyle kurtaracaktır. Sina Akşin adı geçen eser sayfa 314. 27. Silah taciri Basil Zaharov kendisine bu haberi ileten Yunanistan'ın Londra elçisi Kaklamanos'a şöyle yazar. Verdiğiniz güzel haberler için teşekkür ederim. Bu haberlerin acizane çalışmalarımın eseri olduğunu sanıyorum. Dimitri Kiçikis Yunan propagandası sayfa 200. Bu olayın çok kısa ve belgeli öyküsü de böyle. 1. Görülüyor ki Yunanların İzmir'e çıkması kökü yıllar öncesine giden basamak basamak gelişmiş, hakkında yüzlerce kitap yazılmış son yüzyılın en önemli ve acı olaylarından biri. Öyle 30 Nisan 5 Mayıs arasında sığdırılabilecek basit bir sorun ve ayaküstü bir karar değil. 2. Komisyon İzmir ve çevresinin Yunanlara verilmesini 30 Mart'ta uygun görmüştü. ABD Başkanı ve ile İngiliz ve Fransız Başbakanlarının kesin karar için Mustafa Kemal'den gelecek cevabı beklediklerini ileri sürmek sadece gülünç bir iddiadır. 3. Diyelim ki Mustafa Sabri Efendi, D. Satılmışoğlu ve K. Mısıroğlu'nun iddiası doğru. Ama böyle çok yanlı bir senaryonun planlanması ve aşama aşama uygulanabilmesi için bu işi en azından yüzlerce kişinin bilmesi, Londra-İstanbul, Londra-Paris arasında pek çok yazışma yapılmış olması gerekirdi. Nerede onlar? Haydi bu konuyla ilgili belgeler gizlendi diyelim ama yayınlanmış binlerce belge var ve hiçbirinde bu senaryoyla bağlantılı ya da böyle bir senaryonun varlığını düşündürebilecek bir ifadecik bulunmuyor. Tersine bu binlerce sıradan ya da gizli belgede söz konusu senaryonun tam karşıtı olan kararlar, görüşler ve öneriler yer alıyor. Zaten birçok insanla bağlantılı olan bu çaptaki ve çok uzun süreli bir operasyonun sonuna kadar gizli kalması da imkansızdır. Şimdiye kadar çoktan bir yerden sızıp açığa çıkması gerekirdi. Anılarında nice devlet sırrını açıklamış olan Churchill'in yazdıklarında da, düşüncelerini bütün çıplaklığıyla not etmiş olan Mareşal Wilson'ın günlüğünde de, Barış Konferansı'nı iç yüzünü hiç çekinmeden anlatan Nicholson'ın kitabında da bu konuyla ilgili küçücük bir işaret dahi yer almıyor. Harrington, R. Ryan ve Bennett'in anılarında da bir ipucu yok. Dipnot. Kurtuluş dizisi hazırlanırken bu anıların bizimle ilgili bölümleri çevirtilmişti. Charles Harrington, Tim Harrington, Looks Back, John Murray, Londra 1940, Andrew Ryan, The Last of the Dragomans, Geoffrey Bless, Londra 1951, J.G. Bennett, Witness H. and Stoughton, Londra, 1962. Bununla da bitmiyor. Bir de Türk cephesi var. İngiltere Ankara yönetimine el altından yardım ediyor olsaydı, hükümet üyeleri, milletvekilleri, askerler, memurlar bu beklenilmez durumdan kuşkuya düşüp sebebini araştırmaz ya da hiç olmasa bu kuşkuyu belirtmezler miydi? Kazım Karabekir, Rauf Orbay'ı, Ali Fuat Cebesoy'u bir yana bırakıyorum. Doktor Rıza Nur gibi kafayı Mustafa Kemal ile bozmuş birinin anılarında bile böyle bir kuşkunun gölgesine rastlanmıyor. Yoksa bunlar da İngiliz ajanı mıydı? Ya Yunanlı ya da Müslüman araştırmacılar? Yakın tarihe didik didik eden yüzlerce araştırmacının hiç değilse biri neden bu oyunu bugüne kadar ortaya çıkaramadı acaba? Ve neden hiçbir tarihçi yalnız birkaç Vahidettinci tarafından ileri sürülen bu iddiayı ciddiye almıyor? Pek kaba ve maksatlı bir yalan da ondan. Ankara ile İngilizler arasındaki ilişkiler topluca incelenirken bu daha da iyi anlaşılacak. 4. Bu gelişmenin çocuk masalını savunan öteki tarih yazıcılarından bazıları Vehbi Vakkasoğlu, Son Bozgun 3. cilt sayfa 90-105. GRYT Ansiklopedisi 1. sayfa 211-188-248-250. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol sayfa 35-53-55-61, 109-112-118-163-244-279-293. Bazı yazarlar eğer Batı Anadolu'yu Yunanlar yerine bir büyük devlet işgal etseydi, olayların başka türlü gelişeceğini, hatta milli mücadelenin başlamayacağını iddia ya da ima ediyorlar. Dipnot: mesela H. Kazım Kadri diyor ki, Yunanlar yerine İtalyanlar Anadolu'ya girmiş olsalardı onları buradan çıkarmaya imkan ve istiklali milliden nam ve nişan kalmazdı. Meşrutiyetten Cumhuriyet'e hatıralarım, sayfa 184. Yunan işgalinin milli mücadeleyi genişletip hızlandırdığı, halkın çabuk uyanmasına sebep olduğu doğrudur. Dipnot: 10 yıl boyunca cephelere kan ve can pompalamış halkın birdenbire her yerde harekete geçmesi beklenemezdi zaten. 1. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru 45 kiloyu geçen her genç yaşına bakılmaksızın askere alınıp cepheye sürülmüştü. Yüzbaşı Selahattin'in romanı 2. sayfa 10. Yorgun halkı ya silahlı tecavüz ya da yakın tehlike uyandırır. Kuzeydoğu Anadolu'da Pontusçu çetelerin faaliyete geçmeleri, doğuda Ermeni ordusunun işgal hazırlıklarına başlaması ve benzerleri. Ama bu iddiada bulunanların unuttukları bir olay var. Söz gelimi Güney Anadolu'da Fransızlara karşı verilen silahlı mücadele. Kurtuluş Savaşı gibi çok aşamalı, çok cepheli, çok yönlü, çok ayrıntılı bir olayı yalnız bir açıdan inceleyerek, birkaç belgeyi ya da olayı değerlendirerek yorumlamaya kalkışanların yanlış, hatta gülünç sonuçlara varması kaçınılmaz bir durumdur. Kurtuluş Savaşı bir bütündür, yalnız bir ucundan tutularak açıklanamaz. 8-5. İngilizler ile Mustafa Kemal neden kolayca uzlaşmışlar? Kamısıroğlu'na göre bunun sebebi meğerse şuymuş: Mustafa Kemal Paşa'nın koyu bir iddiatçı olduğu ve kamil yaşına kadar da bu siyasi fırkanın içinde ve onların fikirleriyle yoğrulduğu muhakkaktır. Hilafetin ilgası, yani kaldırılması keyfiyetinin ise iddiatçılarca çok önceden düşünülüp planlandığı, fakat buna fiilen imkan bulunamadığı yaygın bir kanaattir. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bilinen programına rağmen bir de gizli programı vardı ki bunda Mustafa Kemal Paşa'nın sonradan gerçekleştirdiği inkılapların cümlesinin mevcut olduğu iddia edilmiştir. Hilafet sayfa 140, Lozan 3. sayfa 12. Dipnot: 3 Eylül 1912 günlü bir İngiliz belgesi. Türkiye'de yapacağımız propaganda iddiatçıların Türkiye'yi uçuruma sürükleyeceği ve mutlaka ortadan kaldırılmaları gerektiği yolunda olacaktır. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 1. sayfa 57. Alternatif tarih yazıcıları için düşünceleri doğrultusundaki bir söylenti, kanaat, bir iddia, hatta dedikodu yeterli. Kanıta manata gerek yok. Yaz gitsin, biri inansa kârdır. Dipnot: ne belge gösteriyor, ne kanıt, ne tanık, ama Mısıroğlu şöyle yazabiliyor: Mustafa Kemal Paşa'nın evvelce İngilizlerle hilafeti yıkmak esası üzerinde anlaşmış olmasına rağmen, zaferden sonra bu vaadinden vazgeçerek halife olmak istediği katidir. Hilafet sayfa 300. Bu konuya 4. bölümde de döneceğiz ve Mısıroğlu'nun doğru yazmadığını göreceğiz. 8-6. K. Mısıroğlu'na göre iki muamma. Günlerdir oyalanan Mustafa Kemal Paşa için tam hareket edeceği gün İngilizler tarafından yakalanıp tutuklanacağı söylentisi çıktı. Tuhafı şu ki, haydi Mustafa Kemal el çabukluğuna getirip tutuklanmadan gemiye bindi diyelim. Ama Samsun ve Merzifon havalisinde İngiliz askerleri yok muydu? Neden onu tutuklayıp İstanbul'a göndermediler de geri çağırması için Baba Ali'ye baskı yapmaya koyuldular? Doğrusu bir muammadır. Hilafet sayfa 160. 1. Mustafa Kemal ile İngilizler arasında gizli bir anlaşma olduğunu ileri süren bir yazar, Mustafa Kemal'in hemen geri çağrılmasını nasıl açıklayabilir? Çaresizlik içinde sobe deyip kaçıyor. Dipnot: Mustafa Kemal'in geri çağrılmasının kısa öyküsü. General Milne 19 Mayıs'ta Harbiye Nezaretine Mustafa Kemal'in niçin Sivas'a gönderildiğini sorar. HTV dergisi sayı 1 belgene 15. General Milne 6 Haziran'da Harbiye Nezaretinden Mustafa Kemal'in ve karargah heyetinin geri çağrılmasını ister. Harbiye Nazırı Şeyh Turgut Paşa 15 Haziran'da Mustafa Kemal'e İstanbul'a geri dönmesinin hükümet kararı olduğunu bildirir. KA Günlüğü sayfa 88. İngiliz Yüksek Komiser Amiral Carthorpe da 17 Haziran'da Hariciye Nezaretine Mustafa Kemal'in geri çağrılması gerektiğini bildirir. Tevfik Bıyıklıoğlu Atatürk Anadolu'da sayfa 13-83. General Milne 30 Haziran'da Harbiye Nezaretine Mustafa Kemal ve Konya'da bulunan Cemal Paşa'nın derhal geri çağrılmalarını, İngiliz Yüksek Komiser Amiral Carthorpe 2 Temmuz'da Hariciye Nezaretine Mustafa Kemal ve Cemal Paşa'ların kayıtsız şartsız ve süresiz olarak İstanbul'a çağrılmalarının acil zorunluluk olduğunu bildirirler. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 133-134. Hükümet 8 Temmuz'da Mustafa Kemal'in ordu müfettişliğinden alınmasına karar verir. Atatürk'le ilgili arşiv belgeleri sayfa 48. Ayrıca Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 341 ile S.R. Sonyel Dış Politika 1. Yıl sayfa 91-38 dipnot. 2. İngilizler Mustafa Kemal'i Samsun'da ve Merzifon'da bulunan birkaç yüz askere güvenip de mi tutuklayacaklardı? O sırada Samsun'da 15. Türk Tümeni'nin karargahı ile 45. Alay, Havza'da 56. Alay, Amasya'da 5. Kafkas Tümeni karargahı ve 9. Alay Merzifon'da 10. Alay bulunuyordu. Dipnot: Türk İstiklal Harbi 2. Cilt 1. Kısım sayfa 27 ve 19. Kroki. Komutanını 3,5 düşmana teslim etmiş birlik var mı tarihte? Kaldı ki İngilizler Eskişehir'deki Kuvayi Milliye Komutanı Atıf Bey dışında Anadolu'da bulunan hangi komutanı, subayı, hatta hangi eri tutuklayıp da İstanbul'a getirebildiler ki? Bu cesareti mütarekenin başlangıcını Batı'nda bir de güçlü oldukları ve hükümetten destek gördükleri İstanbul'da gösterebilmişlerdir. K. Mısıroğlu'nun İngilizlerin bu fırsatı kullanamamış olmasına üzüldüğü anlaşılıyor. İngilizler sanki Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gidişi kendi bilgileri ve izinleri dışında olmuş gibi, güya ona engel olmak yoluna gitmeleri ve bu maksatla İstanbul hükümetlerince Kuvayi Milliye takbihini, yani suçlanmasını istemeleri, mer'i yani yürürlükteki kanunlar önünde açıklanması imkansız bir muammadır. Bu tarz hareketle İngilizler iki tarafı karşı karşıya getirmek ve İstanbul hükümeti ile halifeyi milli gaye aleyhinde göstererek halkın gözünden düşürmek maksadını gütmüşlerdir. Bakalım buna benzer kör düğümleri çözmek ne zaman nasip olacak? Sarıklı Mücahitler sayfa 82. 1. Mısıroğlu durumu yine çuvala sığdıramadı ve senaryosuna uyduramadığı için çaresizlik içinde yine muamma deyip geçiyor. 2. İngilizlerin milliyetçilere çıkardıkları zorluk yalnız Mustafa Kemal'i geri çağırmalarından ve İstanbul hükümetinden Kuvayi Milliye'yi suçlamasını istemelerinden mi ibaret? Olmadığını elbette kendi de biliyordun ama senaryosuna ters düştüğü için hepsini yok sayıyor. İngilizlerin çıkardıkları kanlı ve kansız zorlukların sorunlarının başlıcalarını 4. bölümde topluca göreceğiz. 8-7 Mustafa Kemal İngiliz ilişkisini kanıtlamak için ileri sürülen örnekler ve doğruları. Mısıroğlu diyor ki, İngilizlerin Kuvayi Milliye'ye karşı bu ilgileri daha sonra da devam etmiştir ki, bunun pek çok örneğinden bir ikisini gösterelim. Hilafet sayfa 163. Pek çok örnek diyor ama bula bula ancak aktaracağım örnekleri bulabilmiş. Örnekleri görünce hayli eğleneceksiniz. Şimdi Mısıroğlu'nun binlerce olay arasından bulup da kanıt diye ileri sürdüğü bütün örnekleri aktarıyorum. Albay Selahattin Bey'i, Köseoğlu, Anadolu'ya bir İngiliz gemisi götürmüştür. Hilafet sayfa 163 kaynak nutuk. Dipnot: K. Mısıroğlu daha sonra Albay Selahattin Bey'i saltanatın kaldırılmasına karşı çıktığı için İngiliz ajanı olduğu iddiasını bırakarak bu sefer de övüyor. Hilafet sayfa 291. Nutuk'ta bu konu 3. Kolordu Komutanı Refet Bele'den gelen 13 Temmuz 1919 günü bir telgraf dolayısıyla yer almıştır. Refet Bele İstanbul'dan bir İngiliz gemisiyle Albay Çolak Selahattin Bey'in 3. Kolordu Komutanlığı görevini devralmak üzere geldiğini, Harbiye Nezaretinin kendisine de aynı gemiyle İstanbul'a dönmesini emrettiğini bildirir. Mustafa Kemal bu durumu şöyle yorumluyor: İtiraf etmeliyim ki bu tarz ve tavırdan memnun olmadım. Refet Bey'in benimle olan işbirliği İstanbulca biliniyor. Selahattin Bey onu değiştirmek için hem de bir İngiliz gemisiyle geldiğine göre derhal verilmesi doğal olan hüküm, bu kimsenin İngiliz görüşüne hizmet edeceği için kendisine güven duyulduğudur. Bu hüküm bir zan yani sanı gücünde olsa bile Refet Bey komutayı ona vermedi, acele etmemeli, hiç olmasa bizim de görüşümüzü almalıydı. Nutuk 1. cilt sayfa 36-37. Bu olay ve Mustafa Kemal'in yorumu İngilizlerin Kuvayi Milliye'ye destek verdiğini değil, Mustafa Kemal'in İngilizlerle ilişkili gibi görünen herkesten kuşkulandığını gösterir. Dipnot: Refet Bey'le Mustafa Kemal'e çektiği iki telgrafla Selahattin Bey için şu ek bilgiyi verir. Selahattin Bey'i tanırsınız, birdenbire ürkmemesi lazımdır. Evvela Kazım Karabekir Paşa tebrik vesilesiyle mülayim yani yumuşak ifadeleriyle kendisiyle muhabereye yani haberleşmeye girişmelidir. Mütereddit yani kararsız tabiatlı bir zat. 10 günden fazla bu mıntıkada kalmamak niyetiyle gelmiş. Az kaldı kumandayı almadan kaçacaktı. Kendisini temin ve tatmin ederek vazife-i vataniyesini hatırlattım. Memleketini herhalde sever fakat vakitsiz icraata gelemez. Buraya intihabı yani bu göreve seçilmesi Cevat Paşa Çobanlı tarafından olmuş, binaenaleyh yani öyleyse maksada muzır yani zararlı olamaz. Maksat dahilinde yani amaca uygun fakat sakit yani sessiz çalışmayı vaat etti. Nutuk 1. sayfa 38-42. Kuvayi Milliye kadrosu işte böyle oluşturuluyor. Kimi gel demez gözünü kırpmadan geliyor, kimi de ancak tapışlana tapışlana kazanılıyor. Albay Selahattin'in Albay Refet Bey'in yerine gönderilmesinin sebebi de şu. Albay Refet Bey Merzifon'a İngiliz askeri yollanırsa ateşle karşı koyacağını Samsun'daki İngiliz subayına bildirmiştir. S. Tansel Monros'tan Mudanya 2. cilt sayfa 145 1 sayılı dipnotun 4. maddesi. Doğan Avcıoğlu Milli Kurtuluş Tarihi 3. cilt sayfa 1210. İlgili belgeler Bilal Nehşimşir İngiliz belgelerinde 1. cilt 38-41-42-43. Dipnot: Mustafa Kemal 31 Ocak 1921 günü mecliste Selahattin Bey'i Anadolu'ya İngiliz torpidosuyla gelmiş olmakla suçlayacaktır. ZC 8. cilt sayfa 31. Mustafa Kemal Paşa Samsun müfettişliğine, doğrusu mutasarrıflığına Hamit Bey adında birini tayin ettirmişti. Bu kimsenin daha sonra Dahiliye Nazırı ile arası bozulduğu için görevden alınmasına karar verildiği halde İngilizler yerinde bırakılması için İstanbul hükümetine başvurmuşlardır. Hilafet sayfa 163, kaynak yine Nutuk. Hamit Bey mülkiyeden 1902'de mezun olmuş eski bir idarecidir. Samsun mutasarrıflığına Refet Belen'in tavsiyesi ve Mustafa Kemal'in önerisiyle tayin edilmiştir. Dipnot: o zamanki yönetim biçimine göre valilikle kaymakamlık arası bir görev. Deli Hamit diye ünlü, geçimsiz, oldukça tutarsız biridir. Dipnot: Kamil Erdaha, Milli Mücadele Vilayetler ve Valiler sayfa 71-189-198-328. Ama Samsun'da asayişin düzelmesine yardım olur. 14 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal'e İstanbul hükümetince görevinden alınmış olduğunu duyduğunu bildirir. Refet Bey'e de Samsun'daki İngilizlerin de Hamit Bey'in yerinde kalması için İstanbul'a başvurduklarını yazar. Nutuk 1. cilt sayfa 39-43. Mısıroğlu ıkına sıkına sinekten yağ çıkarmaya çalışıyor. Hamit Bey İstanbul hükümetince atanmış ve İstanbul hükümetini temsil eden bir yönetici. O tarihte daha Erzurum Kongresi bile toplanmamış. İstanbul-Anadolu ayrılığı söz konusu bile değil. Samsun'daki İngiliz subayının Pontus olayları dolayısıyla gerginliğin arttığı şehirde az çok güvenli bir ortam sağlamış olan Hamit Bey'in yerinde kalmasını istemesinin Mustafa Kemal'i ve Milli Hareket'i desteklemekle ne ilgisi var? 25 Eylül 1919 tarihinde yani daha Kuvayi Milliye'nin herhangi bir varlığı görülmeden önce General Saliklat, yeşke bu adı Saliflat diye veriyor, Ali Fuat Paşa'nın yanına bir kurmay binbaşı ile Eskişehir İngiliz kontrol subaylarından oluşan bir heyet gönderdi. Bu heyet İngilizlerin ahvali dahiliyeye yani iç olaylara ve Kuvayi Milliye'ye katiyen yani kesinlikle müdahale etmeyeceklerine, karışmayacaklarına dair söz verdi. Hilafet sayfa 164, kaynak Nutuk. Mısıroğlu'nun Kurtuluş Savaşı'nı hiç bilmediği bir daha ve pek görkemli bir biçimde açığa çıkıyor. 25 Eylül 1919'da Kuvayi Milliye'nin herhangi bir varlığı görülmediğini ileri süren yazara açıklama yapmadan önce birkaç varlık örneği hatırlatayım. Belki o büyük yıkımın altından bu kadar çabuk silkinip ayağa kalkmış olan milletiyle gurur duyar ve İngilizlerin neden böyle davrandıklarını kavramaya çalışır. 1. Örgütlenmeler. 7 Kasım 1918 Trakya Paşa ile Müdafaa Heyeti Osmaniyesi'nin kuruluşu. 3 Kasım 1918 Kars Büyük Kongresi. 13 Şubat 1919 Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti'nin ilk kongresi. 17 Mart 1919 İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti'nin İzmir Kongresi. 1 ve 5 Haziran 1919 1. ve 2. Muğla Kongreleri. 17 Haziran 1919 Vilayet Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti'nin Erzurum İl Kongresi. 28 Haziran 1919 Balıkesir 1. Kongresi. 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi. 26 Temmuz 1919 Balıkesir 2. Kongresi. 6 Ağustos 1919 Nazilli 1. Kongresi. 16 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresi. 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi. 16 Eylül 1919 Balıkesir 3. Kongresi. 19 Eylül 1919 Nazilli 2. Kongresi. 2. Ayrıca 25 Eylül'e kadar bütün Ege ve Kocaeli'nde, Güney'de, Kuzeydoğu'da, Karadeniz şeridi boyunca ve Doğu'da da bütün sınır ve sınır ötesi Türk kesimlerinde çete, kuvayi milliye, milis birlikleri kurulmuş, Yunan, Fransız ve Ermeni birlikleriyle Rum ve Ermeni çeteleriyle çarpışmaya çoktan başlamışlardır. O kadar ki Yunan komutanı da Haziran 1919'da Venizelos'a telgraf çekerek tam bir Türk seferberliği karşısında bulunduğunu bildirecektir. Dipnot, bu konuyla ilgili iki kitap Sıtkı Aydınel, Güneybatı Anadolu'da Kuvayi Milliye Harekatı, Adnan Sofuoğlu, Kuvayi Milliye Döneminde Kuzeybatı Anadolu, ayrıca Türk İstiklal Harbi 2. Cilt 1. Kısım, sayfa 72-77, 100-109, 120-128, 135-141, 153-172-173, Ali Fuat Cephesoy, Milli Mücadele Hatıralar, sayfa 176, Akhisar'daki İngiliz Denetim Subayının Batı Cephesi hakkındaki ayrıntılı raporu Bilal Nehşimşir İngiliz Belgelerinde 1. Cilt, sayfa 98-102, Güney Anadolu'daki Kuvayi Milliye etkinliklerini genel olarak anlatan iki kitap Türk İstiklal Harbi 4. Cilt, Güney Cephesi, H. Saral, T. Saral, Vatan Nasıl Kurtarıldı? Yani halk çoktan uyanmış, örgütlenmiş ve silahlı direnişe geçmiştir. Tabii ilk tepkiler bireysel ve yereldir. Zamanla gelişip birleşerek genel bir anlam kazanacaklardır. Bu tepkilere yol açan olaylardan bazılarını ve İstanbul'un vurdum duymaz ve olumsuz tutumunu görmüştük. 3. Bu gelişmelerden sonra İngilizler çok gerekmedikçe genişleyip yaygınlaşabilecek, yeni bir savaşa yol açacak, her türlü çatışmadan uzak durmaya çalışacaklardır. Dipnot, Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 145, Damat Ferit 13 Eylül'de Amiral de Robeck'ten ya milli hareketi ezmek için bir Türk birliğini göndermesine izin vermelerini ya da stratejik noktaları işgal etmelerini ister. Generalin cevabı özet olarak şöyledir. İlki iç savaş ilanı demektir. İkincisine gelince hepimiz savaştan bıktık. Artık kan dökülmesini istemiyoruz. S.R. Sonyel, Dış Politika 1. Cilt sayfa 141-146. T. Baytok, İngiliz Kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 39.